Ayrım 3.
Sayfa 44. Sahilde arabalardan indik, kayıklara binerek açıkta duran yata çıktık. Yat iskeleye yanaşamadığı için biz kayıklarla yata yanaştık. Yat hareket edince bizi bayraklarla donatılmış gemiler karşıladı. Sahilden 41 pare top atıldı. Tekrar sahile geldik. Rıhtım üzerinde 20 ile 25 yaş arasındaki küçük kız çocukları bize buket verdiler. Üzerlerinde hoş geldiniz yazılı, meşe dalları ve çalı süpürgesi otlarıyla süslü takların altından geçerken kurbanlar kesildi. Bandurun önünden geçerken fotoğraflar çekildi. Alkışlar arasında misafir kalacağımız otele geldik. 4 Mart 1900 XX. Otelde gazetecilerin baskınına uğradık. Fotoğraflarımızı çektiler. Memleketimizi nasıl buldunuz diye sordular. Biz de her gittiğimiz geri kalmış ülkede her zaman her yerde olduğu gibi fevkalade, harikulade, cennet gibi kalkınmalarınıza hayran olduk. Bizim için sizden alınacak pek çok dersler var dedik. Gazetecilerden biri bana en çok hoşunuza giden ne oldu diye sordu. Ben nasıl cevap verilirse hoşlarına gideceğini önceden öğrendiğim için şiş kebaplarınızla dolmalarınıza bir de baklavanıza bayıldık dedim. Gazeteciler tam ayrılacağı sırada içlerinden biri siz ne oynuyorsunuz diye sordu. Oyun sevmem dedim. Yüzüme tuhaf tuhaf baktı. Ciddi söylüyorum, hayatımda hiç oyun oynamadım dedim. Bizim heyetteki arkadaşlardan birine döndü. Siz nerede oynuyorsunuz dedi. O da oynamadığını söyleyince başka birine sordu. Maçta kimler oynayacak? Ne maçı dedik. Siz Maksonar futbol takımı değil misiniz? Hayatımda bu denli şakacı insanlar görmedim. İçlerinden biri yok canım bunlar futbolcu falan değil dedi. Bunlar Monaco'dan gelen güreş takımı. Başka bir gazeteci de yok yahu dedi görmüyor musunuz heriflerin suratlarını? Bunlar besbelli Honolulu'dan gelen operet artistleri. Biz gazeteciler ticaret heyeti olduğumuzu anlatınca öyleyse sabahtan beri ne diye bizi meşgul ediyorsunuz dediler. Kendilerinden özür diledik. 5 Mart 1900 XX. Geceki ziyafet pek neşeli geçti. Ziyafet sofrası da bir zat ayağa kalkarak iki memleket arasındaki kültür, ticaret, tarih, coğrafya, kozmografya, kimya ve hesap münasebetlerinden ve kader birliğinden bahsetti ve kadehini şerefimize kaldırdı. Bütün kadehler havaya kalktığı sırada birdenbire elektrikler söndü. Kısa bir şaşkınlıktan sonra herkes dışarı fırladı. Biz neye uğradığımızı şaşırmıştık. Kontak, kontak diye bağırıyorlardı. Önce bize bu yapılanı, bu memleketin bir geleneği, şakası, sürprizi sandım. Bir süre sonra elektrikler yandı. Nazik bir zat, çok affedersiniz dedi, biz elektrik kontak yaptı sanmıştık. Çünkü ara sıra böyle kontak olur. Halbuki kontak değilmiş. Neymiş diye sordum. Bu sefer sigorta atmış dedi. Tekrar yemeğe içmeye başladık. Yine lambalar söndü. Bir kaçışma, koşuşmaca daha oldu. Karanlıkta yakaladığım birine, kontak mı yoksa sigorta mı attı diye sordum. Değil dedi, bu sefer cereyan kesildi. Ne kadar sürer? Belli olmaz, bazen uzun sürer ama bazen de 1-2 saat içinde onarırlar. Bereket versin, çok ihtiyatlı insanlar olduklarından hemen gaz lambaları geldi. Fakat lambaların gazı yoktu. Bu sefer şamdanlardaki mumları yakarlarken cereyan geldi. 6 Mart 1900 XX. Bu gece sabaha kadar sanat gösterisi yaptık. Şarkılar söylendi, sazlar çalındı, doğrusu pek güzel eğlendik. 11 Mart 1900 XX. Dün müzeleri anıtları gösterdiler. Bugün de yeni açılan fabrikaları dolaştırdılar. Yarın da şehri gezdirecekler. Henüz ticaret konuşmalarından laf yok. Ayıp olur diye biz de bir şey söylemiyoruz. Herhalde bir programları vardır. 16 Mart 1900 XX. Buraya ticaret anlaşması için geldiğimizi hatırlatmamızın doğru olup olmadığına bir türlü karar veremiyorum. Bu hususta emirlerinizi beklerim. Dün gece sabaha kadar şerefimize muazzam bir ziyafet verildi. Bugün okulları gezdirecekler, akşama başka bir ziyafetteyiz. 19 Mart 1900 XX. Dün gece yarısından sonra 26 otomobille Sulu Kule denilen yere gittik. Sabaha kadar eğlendik. Size bu raporu uyku sersemi yazıyorum. 20 Mart 1900 XX. İlk günler bizi eğlencelerle, balolarla, ziyafetlerle, içkilerle iyice serseme çevirip öylece müzakere masasına oturtmak, kazıklamak istiyorlar diye kuşkulanmıştım. Yanılmışım, 3 haftadır buradayız, müzakerenin lafını bile eden yok. 25 Mart 1900 XX. Bugün umum müdürü anlaşmayı ne zaman yapacağımızı sordum şaşırarak. Ne anlaşması dedi. Ticaret anlaşması dedim. Büsbütün şaşırınca kendilerini açıkladım. O zaman, ya siz ticaret heyeti miydiniz dedi. Biz sizi başka bir memleketin yardım heyetiyle karıştırmışız. Akşama yine şerefimize bir ziyafet var. 1 Nisan 1900 XX. Dün gece bizim heyetten 3 kişi çok sarhoş oldu. Biz de zeybek, çifte telli oynamasını öğrendik. Ziyafetlerde hopluyor, zıplıyor, göbek atıyoruz. Ticaret meselesini bir kere daha hatırlattım. Kolay canım, biz size palamut, tütün, pamuk, fındık satarız, siz de bize kahve satarsınız dediler. Bizde kahve yok, yetişmez dedik. Öyleyse buğday satın dediler. Biz buğdayı 6 ay önce sizden satın almıştık dedik. Zararı yok, artanını bize satarsınız dediler. Çok şakacı insanlar. Ertesi gün gazetelerde resimlerimiz çıktı. Altında şöyle yazıyordu. Dost komşu memlekette ticaret anlaşması yapıldı. Yeniden 500 milyon dolarlık kredi açtılar. Zaruri ihtiyaçlarımızdan dudak boyası, zıp zıp, nal mıhı, sapan lastiği gönderecekler. 20 Nisan 1900XX. Geri dönmemiz için yüksek emirlerinizi aldık. Fakat ticaret heyetimiz bu memleketin havasına o kadar alıştı ki artık dönmemize imkan yoktur. Yiyoruz, içiyoruz, eğleniyoruz, oynuyoruz. Bu sebeple toptan uyrukluk değiştirerek bu güzel memlekette kalmak kararını verdiğimizi saygılarımızla arz ederiz. İleri gelen adamlar. Kağ kasabası hudut üzerinde doğu illerimizden birindedir. Kışı 6-7 ay sürer, hem de karlı, fırtınalı, tipili bir kara kıştır. İktidar Partisi Merkez Yönetim Kurulu aralarında iyice düşünüp taşınıp en uzak, en küçük kuruluşlarına, bucaklarına, ocaklarına kadar göndermek için bir genelge kaleme aldılar. Kağ kasabası parti başkanı merkezden gelen genelgeyi okuyunca eli ayağı birbirine dolaştı. Sanki hemen kapı açılıp parti ileri gelenleri içeri gireceklermiş gibi yüreği küt küt atıyordu. Kağ kasabasının parti ilçe kurulu toplandı. Kendini toparlamaya çalışan başkan, yönetim kurulu üyesi ve taş mahalle muhtarı ve Modern Palace Oteli'nin sahibi Hüsnü Efendi'ye, Bay Hüsnü dedi, resmi konuşmalarında arkadaşlarına bay derdi. Şu mektubu okuyalım bir. Otelci Hüsnü Efendi genelgeyi okudu. Belediye Başkanı Haydar Bey, geliyorlar dedi. Ben de öyle anladım, bu mektuptan o anlaşılıyor, geliyorlar. Merkez genelgede bazı şeyler soruyor, bunların cevaplandırılmasını istiyordu. İstenilen cevaplar madde madde verilmişti. 1. Kasabamızla partimize kayıtlı 5000 üye olup bunların hepsi de icabında partimize canlarını fedaya hazır ve amade olmakla beraber parti aidatı verenlerin yekûnu ise 50 kişiyi pek çok geçmemektedir. 2. Yüksek emirleriniz başımızla beraber olup muazzam bir karşılama töreni hazırlanarak her gün istasyona ilkokul mektebinin çocukları yeni elbiselerini giymiş olarak çıkarılmakta ve bütün köy muhtarlarına köylerindeki eli ayağı tutanları mevcutlu olarak istasyona gönderilmeleri bildirilmiştir. Ayrıyeten komşu kasabalardan bir insaniyetlik olmak üzere 3'er 5'er bin kişilik yardımcı olaraktan kuvvet göndermeleri yarın aynı iş başlarına gelince bizim de kendilerine yardım edeceğimiz bildirilmiştir. 3. Kasabamızda partimiz 2 adet futbol topu oyunu için kulüp açaraktan gençleri sinesinden toplamıştır. Kasabamızı teşrifinizde bu 2 gençlik takımı arasında huzurunuzda bir maç müsabakası yapılmak için her gün talimler icra olunmaktadır. Bundan başka ayrıyeten yine gençliği sinesinde toplayan 2 tiyatro kumpanyası terbiyevi mahiyette dram piyesleriyle son derecelerde ahlaki komedilere başlamış olup yine teşrifinizde huzurunuzda bu temsil oyunları gösterilecektir. Cevap postaya verildi. Kış birden bastırmıştı. Kağ kasabası Kasım'ın ortasında karlara gömüldü. Partinin istediği cevap postalandığı zaman yollar kapalı değildi. Ama mektubu götüren tren Kağ kasabasından 23 kilometre ilerideki istasyondan öteye gidememişti. Yol kardan kapalıydı. Bütün mektuplar, havale, koliler posta vagonunda kalmıştı. Ankara'daki merkeze bütün parti kuruluşlarından cevaplar, raporlar gelmişti. Yalnız cevabı gelmeyen Kağ kasabası parti başkanlığına bu aldırmazlığından ötürü ağır bir yazı daha yazıldı. Bu yazı postaya verilene kadar yollar büsbütün kapanmış, yazı yolda kalmıştı. Kağ kasabası particileri göze girmek için birbirleriyle yarış ediyorlardı. Parti başkanı ile belediye başkanı kendilerini gösterip merkezin göstereceği milletvekili adayı olmak umuduna kapılmışlardı. Ortaokul müdürü bir hafta çalışarak parti başkanına bir karşılama nutku hazırlamıştı. Buna karşılık her gece birlikte ve başkanın hesabına içiyorlardı. Şimdi parti başkanı her akşam rakı sofrasında müdürün sık sık düzelttiği bu nutku ezberliyordu. Müdür başkanın sözünü ara yerde kesiyor, burada sesini daha bir yükselt, burada biraz sus, gözlerini şöyle bir etrafta gezdir, azıcık gül, sonra yine başla, diyordu. Belediye başkanı da ziyafet hazırlığıyla uğraşıyordu. Modern Palace Oteli'nin sahibi Hüsnü Efendi'nin bu karşılama için frak giyeceğini duymuştu. Herif hepsinden üstün çıkacaktı. Elbette fraklı adam frak giymesini bilen adam dururken fraksızları mebus yapıp Ankara'ya götürmezlerdi. Otelci Hüsnü Efendi Cumhuriyet'in ilk yıllarında parti delegesi olarak Ankara'ya gittiği zaman bu frakı orada elden düşme almıştı. Karısı sandıktan çıkardı, naftalinlerini silkelediler, ütülediler. Bir türlü frak Hüsnü Efendi'ye olmuyordu. Elbise biraz küçülmüş, Hüsnü Efendi de büyümüştü. Pantolonun beli kavuşmuyordu. Merkez K kasabasından hala cevap alamadığı için telaşlandı. Bu sefer daha ağır bir yazı postaladılar. Ona da cevap yok. Bazı ilçe teşkilatı olduğu gibi başka partiye geçiyordu. Sakın K kasabası da böyle bir oyun oynamasın. İşi tatlıya bağlamak için bu sefer K kasabasından merkeze bir heyet göndermesi yazıldı. Partiden kopmak üzere olan illerden heyet isteniyor, bu heyet parti ileri gelenleri tarafından kabul olunuyor, ziyafetler veriliyor, birlikte çıkarılan resimler gazetelerde basılınca merkezle bağları kuvvetlenmiş oluyordu. K kasabası merkezin çağrısına da cevap vermedi. Çünkü bütün mektuplar yolda kalıyor, ellerine geçmiyordu. Kasabanın iki futbol takımına zorla 18 oyuncu bulunmuştu. Daha 3 oyuncu eksikti. İstasyon memuru, 2 öğretmen, hususi muhasebeden 3 memur, sağlık memuru, bir de mübaşir takıma girmişti. Üst yanı öğrencilerden tamamlanmıştı. Memurlara futbol oynamaları için izin çıktığı duyulunca futbolculara özen birdenbire arttı. Hatta kaymakamlıkta katip 50 yaşındaki Selahattin Efendi bile kaleci durmaya kalktı. Otelin boş alt katında gençlik sahnesi kurulmuştu. Tiyatroya ilgi daha çoktu, yalnız kadın artist bulamıyorlardı. Ah yaz olsa! Yazın kasabaya cambazlar, şarkıcılar, saz takımları gelirdi. Onlardan bir iki artist kadın kiralarlardı. Erkeklerden birini kadın kılığına sokmayı düşündüler, buna da kimse yanaşmadı. Okul müdürü bütün oyunculara erkek olan bir piyes bulmuştu. Her gün provaları yapılıyordu. K kasabası particilerinden kuyumcu Rıza Bey, "Yahu yollar kapalı, boşuna bu hazırlık," dedi. "Tren işlemiyor ki." Başkan 2 ay önce gelen genelgeyi kuyumcu Rıza'ya uzattı. "Oku şunu, pek yakında geleceklerini yazıyor. Onlar gelecek olurlarsa trenle mi gelirler? Bir de bakmışsın bir sabah kasabayı otomobiller sarı vermiş. Söyle bakalım Bay Rıza, o zaman ne yaparız?" "Yahu yollar kapalı." "Yollar sana bana kapalı. Onlar gelecek olduktan sonra kapalı mapalı dinlerler mi? Kadillakların önüne efendime söyleyeyim 1000 traktör dizerler, silindirler, korlar, karları temizler. Hem bir yandan yolları yapar hem gelirler." İlkokul, ortaokul öğrencileri, başlarında öğretmenleri her gün istasyona iniyor, karşılama için hazırlanıyorlardı. Kışın çiçek değil, yeşil ot bile bulunmazdı burada. Enstitünün dikiş öğretmeni, başka öğretmeni yoktu, krepon kağıtlarından yapma çiçekli bir buket yapmıştı. Kaymakamın 11 yaşındaki kızı Gülsen her gün bu buketle istasyona iniyordu. Gülsen'in trenden ya da otomobilden iner inmez ileri gelenlere bu buketi nasıl vereceği talip ediliyordu. Mart ortalarına doğru artık herkes bu hazırlıktan bıkmış, çalışmalar gevşemişti. Parti başkanı da umudunu keser gibi olduğu için merkezden kesinlikle gelip gelmeyeceklerini öğrenmek istiyordu. Doğrudan doğruya üst makama sormak ayıp olurdu. Başkan askerliğinde iyi bir çavuştu. Bunu bir kurnazca soracaktı. Şehirler arası telefon çalışmadığı için jandarma telefonuyla konuşacaktı. Jandarma dairesine gitti, jandarmanın telefonu manyetolu telefondu. Ankara'ya kadar doğrudan doğruya konuşulamazdı. Jandarma çavuşu, "Biz nokta noktayla konuşuruz, orada telsiz var," dedi. Onlar telsizle nokta noktaya sorar, nokta nokta da nokta noktaya telefon eder, oradan nokta noktaya sorarlar. Orası Ankara irtibatı vardır. 1,5 ay işlemeyen tren ertesi gün ilk defa kasabaya gelecekti. Haberler birbirini tutuyordu, demek ileri gelenler trenle geleceklerdi. Piyeste rolü olanlar rollerini unuttuklarından yeniden ezberlemeye başladılar. Futbolcular son bir antrenman yaptılar. Oyunda sağlık memuru topa vuruyorum diye ayağını boşa savurduğundan sakatlanmıştı. Karşılayıcılar sabah erken istasyona toplanmışlardı. Karşılayıcıların ortasında İzmir Marşı ile Cezayir Marşı'nı çok iyi çalan çalgı takımı vardı. Bir davulcu, bir kemancı, bir zurnacı, bir de klarnetçi Kıpti yaptı. En başta öğrenciler, sonra futbol kıyafetleriyle iki takım yer almıştı. Onlardan sonra da gençlik sahnesi artistleri vardı. İstasyona boydan boya üzerinde "Hoş geldiniz" yazılı bir bez gerilmişti. Arkada halk yığılmıştı, komşu kasabadan gelen partililer de oradaydı. İleri gelen adama verilecek bukete bakınca başkan kızdı. Her gün istasyona götürülüp getirilmekten kağıt çiçekler kirlenmiş, ıslanıp yumuşamıştı. Yırtılmıştı. Başkanın asıl kızgınlığı otelci Hüsniye'ydi. Üstünde frak olduğu için en başa geçmiş, birdenbire bir önem almıştı. Frakı giyince kimse de ona "geri dur" diyemiyordu. Belediye başkanınınki yeniydi ama fraka benzememişti. Siyah kravat da bulamadığı için renk bir kravat takmıştı. Parti başkanı telaştan, heyecandan okuyacağı nutku unutmuştu. Sık sık helaya gidip nutuk kağıdını okuyor, nutku ezbere alıyordu. Her taraf kağıt bayraklarla donanmıştı. Trenin düdüğü duyulunca heyecan son kerteyi buldu. Tren istasyona girdi, bir kaynaşma oldu, bir uğultu, arkadan alkış ve yaşa sesleri yükseldi. Davulun tokmağı ile saz mızıka takımı İzmir marşına başladı. Trenden inenler oluyordu ama hangisinin ileri gelen olduğu pek belli değildi. Belediye başkanı trenden inenlerden en şişman olanının elini öpüyordu. Modern palas sahibi şık birinin eline sarılmak için eğilirken daracık frak pantolonunun dikişleri sökülmüştü. Gençlik kolda bir adama yapışmış, omuzların üstünde havaya kaldırmışlardı. Halk yaşa, yaşasın diye bağırıyordu. Bu şenlik, bağırışma, bu kargaşalık bir çeyrek kadar sürdü. Ondan sonra herkesi bir sessizlik aldı. Halk arasında fısıldaşma başladı. Gelmemişler. Ben gözümle gördüm be, bizim başkan elini öpüyordu. O bir yolcuymuş. Değil vallahi, bir göbeği vardı ki maşallah, öyle yolcu mu olurmuş? Bu sırada posta memuru elinde bir sürü zarfla parti ilçe başkanına geldi. Mektupların hepsi partiye hem de merkezden gelmişti. Parti başkanı heyecanla mektupları aldı. Hiç şimdiye kadar merkezden bu kadar mektup birden almamıştı. Titreyen parmaklarıyla en üstteki zarfı açtı. Etrafındakiler merakla ona bakıyorlardı. Okuması pek kuvvetli olmadığı için, "Demir Ali oğlu, benim gözüm iyi seçmez, okuyuver şunu," dedi. Demir Ali merkezden gelen yazıyı yüksek sesle okudu. K Parti Başkanlığı'na, İlçe Yönetim Kurulunuzun parti işlerine karşı aylardan beri sürüp giden ilgisizliği, parti teşkilatı içindeki bozguncu hareketleri, yıkıcılığı, partiler arasında nifak yaratmak gibi parti disiplinini bozan hareketleri delilleriyle sabit olduğundan, parti selameti bakımından haysiyet divanı kararıyla görevden alındığını. Parti başkanı sarsıldı, üyelerin rengi sarardı. Uzun bir sessizlik oldu, sonra belediye başkanı, 50 kişilik ziyafet hazırlamıştım, ne olacak dedi. Futbol takımı kaptanı, yazık dedi, karda kışla don gömlek bu kadar titredik. Demir Ali, tiyatro dedi, makyajları bile hazır. Parti başkanının kan beynine sıçradı, o hiddetle dili çözüldü. Arkadaşlar, biz bu kadar hazırlık yaptık. Evet yaptık, bu kadar hazırlığa günah. Bir teklifim var, şimdi hep birden Milli Kudret Partisi'ne geçeriz. Ha, ne dersiniz? Hiç hazırlığımızı bozmayalım. Milli Kudret Partisi'nin ileri gelenlerini çağırırız. Çağırırız. Karar mı? Karar. Kararı imzalamak ve tabelayı değiştirmek için parti binasına giderlerken, bir İstanbul gazetesinin muhabiri olan Demir Ali postaneye koştu. İstanbul gazetelerine telgraflar çekti. K kasabası, Nokta Nokta Partisi yönetim kuruluyla birlikte 500 üyesi, Nokta Nokta Partisi'nin zararlı gidişini beğenmediklerinden ve düzeltilmesine de imkan görmediklerinden toptan istifa ederek Milli Kudret Partisi'ne geçmişlerdir. Apona Fuarı. Tarihimiz boyunca bütün kötü, yanlış, gülünç işlerin eski dönemde yapılmış olduğunu söylemek gelenektir. Biz bu geleneğimizi bozmak istemediğimizden bu hikayedeki vakaların da eski günlerde geçmiş olduğunu açıklarız. Apona şehri milletler arası fuarı şimdiye kadarkilerin hepsinden üstün olacaktı. Bundan iyi propaganda fırsatı ele geçemezdi. Bütün ticaret ateşeliklerine, fuarda kendilerine yer ayırabilmeleri için en geç 2 ay içinde cevap isteyen mektuplar yazıldı. Mektupları alanlar çağrıya teşekkürle fuara katılmak istediklerini bildirdiler. Yalnız bir yerden ne evet ne de hayır diye cevap geldi. Cevap vermeyen memlekette fuarı açacak memleketin ticaret heyetleri arasında o sırada bir anlaşma yapılıyordu. Ziyafette heyet başkanı Ticaret Bakanı'na, "Apona fuarına katılsaydınız memleketinizin propagandası bakımından çok faydalı olacaktı," dedi. Ticaret Bakanı hayretle sordu, "Apona mı, fuar mı, Apona'da fuar mı açılıyor?" Ticaret heyeti başkanı 2 yıldır bütün milletlerin bu fuar için hazırlandıklarını, bütün ajansların gazete ve radyolarla durmadan Apona fuarına ait haberler verdiğini söyledi. Ticaret Bakanı ertesi günü hemen müsteşarını çağırdı. "Apona fuarından neden bana bahsetmediniz? Gelen mektubu neden bana göstermediniz?" Müsteşar büyük bir iyi niyetle her ne kadar Avrupa kıtasında Apona diye bir şehir olduğunu hatırlıyorsa da, orada bir fuar açılacağından, bir çağrı mektubu gönderildiğinden haberi olmadığını söyledi. Ticaret Bakanlığı altüst oldu. Bakan şiddetle mektubun bulunmasını emretti. Bakanlık daireleri, şubeler birbirine girdi. Ortalık o kadar karıştı ki bu kargaşalıkta şaşkınlıktan Mısır'a pamuk, Kanada'ya buğday, Irak'a petrol, İsviçre'ye saat ihracı için teklifler yapılırken, İngiltere'den fındık, İran'dan atom bombası, Habeşistan'dan tepkili uçak ithali için teşebbüslere de geçildi. Bir türlü mektup bulunamıyor, üstelik kaybolan mektup aranırken bulunan mektuplar da kayboluyordu. Çağrı mektubu Apona Ticaret Ateşeliği'ne soruldu. Ateşelik, Apona'da fuar açılacağı hakkında her ne kadar bilgisi yoksa da böyle bir haber duyulur duyulmaz hemen arz olunacağını bildiriyordu. Uzun arama taramalardan sonra bakanlık evrak kalemindeki kayıtlardan 10 ay önce Apona Ticaret Ateşeliği'nden resmi bir mektup geldiği keşfedildi. Bu sırada Ateşelik de 10 ay önce Apona fuarına çağrı mektubunu gönderdiğini tarih ve sayısıyla bildirmişti. Artık ipucu bulunmuş demekti. Şimdi iş mektubun nerelere havale edildiği, en sonra nerede takılıp kaldığı, kimin ve hangi sepete attığını öğrenmeye kalmıştı. Bakanlığın en işbilir, zeki, enerjik memurları bu resmi mektubun araştırılmasıyla görevlendirildi. Evrak kalemindeki kayıt defterlerinin incelenmesinden Apona fuarı için gelen mektubun dış ticaret dairesine sevk edildiğini keşfeden memur, fevkalade mesaisinden dolayı 2 derece birden terfi ettirildi. Dış ticaret dairesi müdürüne Apona'dan gelen mektup sorulunca, "Apona mı?" dedi, gözleri bir müddet mazinin hatıralarına daldı. Sonra o hatıraların içinden bir şey çıkarmak ister gibi saçlarını karıştırdı. "Ha, evet, öyle bir mektup hatırlıyorum." Uzun bir araştırmadan sonra mektup bulunamadı ama kaydı bulundu. 3. şubeye havale edilmişti. 3. şube müdürü, "Hı?" dedi, "böyle bir şey olacaktı. Aidiyeti cihetiyle galiba 2. kısma gönderilmişti." 2. kısım şefi başını 2 elin arasına alıp derin derin düşündükten sonra Arşimet kanununu 2. defa keşfetmiş gibi "buldum" diye bağırdı. "Apona değil mi? Tamam, bakın bakalım şu kayıt defterine." Kayda göre ticaret ateşesinden gelen mektup müsteşara verilmişti. Müsteşar bey sisler ardından bir şey seçmeye çalışan kaptan gibi gözlerini ufka dikti. "Apona, Apona, Apona" diye 5 dakika kadar tekrarladıktan sonra "şimdi hatırladım" diye bağırdı. "Şuna Apona fuarı için gelen mektup desenize, ben o mektubu bakana arz etmiştim." Müsteşar bakana hatırlatmak için, "Beyefendi" dedi, "hani geçen yazdı, tatlı bir akşamdı. Zatı devletlerine tren istasyonundan uğurluyorduk. Siz Florya'ya önemli bir iş görüşmeye gidecektiniz. Bendeniz size o sırada acelidir diye Apona'dan gelen mektubu..." Bakan müsteşarın sözünü kesti. "Evet canım, şunu Apona fuarı için gelen çağrı mektubu desenize, şimdi hatırladım." Bakan masanın gözlerini dolapları karıştırdı. "Buralarda olmadığına göre cebimdedir" dedi. Ceplerini karıştırdı, bulamadı, sonra müsteşara döndü. "Benim üstümde o gün hangi elbise vardı?" Gözlerini tavana diken müsteşarın düşüncelerine alnı kırıştı. Sıkıntıdan parmaklarını çıtlattı, epey ter döktükten sonra "bugünkü gibi gözümün önüne geldi" dedi. "Beyefendi, üstünüzde bej renkli spor ceketiniz, altınızda daha açık bej pantolonunuz vardı." "Evet, evet, ayağınızda pantolon olduğunu çok iyi hatırlıyorum."